أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 271. حديث اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. Yaşadığınız günlerin imkanlarını hayırda kullanınız ve Yüce Allah'ın rahmeti esintilerini, yani hayır fırsatlarını kaçırmayınız. Nitekim Allah-u Teala'nın rahmetinin bir kısım esintileri vardır ki onları dilediği kullarına eriştirir. Allah'tan ayıplarınızı örtmesini, korkularınızdan güvende kılmasını isteyiniz. Ya Rabbi, anladığım kadarıyla hepsini, anlamadığım bölümlerin tamamını, yani daha genel ifadeyle Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz senden ne istediyse onların hepsini ben de istiyorum, bizim için istiyorum ve Cenab-ı Peygamber sana nelerden sığındı, nelerden senin korumana tabi olduysa ben de onların hepsinden ben ve bizim adımıza sana sığınıyor, senin korumanı istiyorum. Başka ne desem? Ne dersiniz? Dinleyin. Yaşadığınız günlerdeki imkanları hayırda kullanınız. Ama sürekli duamız bu olmalı değil mi? Ya Rabbi, verdiğin imkan ve fırsatları hayırda kullandır. Sana kulluk yapmama vesile eyle. Evet, böyle demek zorundayız. Bütün imkanları. Neniz vardı şahsen? Yani sana verilenler nelerdi? Şöyle bir komşu, bir imkan da o. Ama yoksul, büyük bir imkan. Ama varsıl, o da büyük bir imkan. Ne fark eder ki? Yani komşuluk yapabiliyorsan eğer, o varsa senin dünyanda bunu hayırda kullandır. Ama hiçbir İslami bilgisi ve yapı ve yapılanması yok. Çok güzel, hayırda kullan. Ama öyle Müslüman ki İslam'ı gerçekten belki zamanının en bileni durumunda. Ne kadar mükemmel, hayırda kullan. Ama Allah evlat vermiş, verdi ya, hayırda kullan. Ama ölüm vermiş Allah, alıvermiş evladı elinden, olsun, bir imkandır, hayırda kullan. Yani senin evinden cenaze çıkmışsa, ama senin evin düğün evi olmuşsa ve fakat senin evin, yani doğum evi olmuşsa, ne fark eder ki, hayırda kullan. Senin sıhhat ve afiyetini sen, ama senin af ve afiyetini sen, ama senin hastalığını sen, ama sana verilenleri sen, mutlaka hayırda kullanmak zorundasın. Öyle değil mi? Bu konu, bütün Müslümanların kendi kendilerine iç ve dış dünyalarını belirlemede, mihenk taşı olarak önlerinde tutacakları bir konu değil mi Allah için? Yaşadığınız günlerin imkanlarını hayırda kullanınız. Hepsi bu kadar. Çünkü Allah-u Teala bize verdiği her şeyi, bütün imkan ve fırsatları bizim hayırda kullanmamızı ister. Bindiğiniz gemide bir arıza meydana gelmiş. Olsun, hayırdır, bilin ve hayırda kullanın. Öyle değil, oradan başlamam gerekmiyordu. Yani baktınız ki çocuğunuz öldü. Olsun, hayırda kullanın, güzel, ne kadar hoş olmuş, iyi ki ölmüş diyeceksiniz neredeyse. Yani tamam, anasına babasına öyle demeyin belki ve fakat içinizden anlayın bu işi. Ana baba da kendisi anlasın, oh ne ala memleket, ne güzel olmuş demeyin. Ama hamd edin mi? Evet, hamd edeceksiniz tabii, çünkü siz bilirsiniz, aleyhissalatü vesselamdan öğrenmediniz mi? Yani kalbinin meyvesi alınan bir adam için Cenab-ı Hak meleklerini gönderiyor. Oysa en bilenken ne yaptı kulum deyin bakalım. Onlar da diyorlar ki sana hamd ediyor ya Rabbi. O zaman bir köşk yapın da adını Beytül Hamd koyuverin demiyor muydu? Öyleyse Allah ne verdiyse hepsini hamde layık bilelim. Yani onunla kul olalım. Öyle güzel olacaktır elbette. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmetinin esintileri vardır. Yani Allah bize hayır fırsatları lütfeder. Bütün hayatı boyunca Müslüman için bu imkan hep vardır. Hatta genelleyebileceğim zannederim, bütün insanlar için böyle bir imkan her zaman vardır. Allah'ın rahmetiyle tanışma imkanı, onu kullanma imkanı, onunla kul olma imkanı her zaman herkes için geçerlidir. Ama adam o kapıyı kapatırsa, oraya bir barikat kurmuş ya da bir sur germişse, oradan rahmet gelmesin diyorsa ya da gelmesine engel oluyorsa, o onun sorunu elbette. Değilse Allah'ın rahmeti vardır. O eser şöyle bize doğru bir nefes aldırır bize. Hayır fırsatlarıdır bunlar. Onları da kaçırmamamız gerekiyor. Nitekim Allah-u Teala'nın rahmetin bir kısım esintileri vardır ki diyor aleyhissalatü vesselam, onları dilediği kullarına eriştirir. Yani Allah kime dilerse elbette ona eriştirir ve fakat acaba kime diler ki diye düşündünüz mü? Peki sana neden dilemesin? Senin ne suçun var? Sen istedikten sonra Allah sana rahmetini ulaştırmaz mı? Yani burada Allah dilemedikçe olmazı biliyoruz ve fakat Allah da dileyenlere diler deseniz, yani hidayet gibi düşünseniz bu rahmet ve merhamet esintilerinde Cenab-ı Hak rahmet ve merhametini kendi istediğine ama kimi ister onu isteyene desek, öyle anlamaya çalışsak elbette dilediği kullara eriştirir Allah ama biz dileyince bize verecektir. Yani ben Allah'ın rahmetini isteyeceğim, merhametine nail olmayı isteyeceğim. Allah yok yok sen buna layık değilsin diyecek olur mu? Eğer layık değilsin diyorsa benim istememde bir bozukluk, benim duruşumda bir yamukluk vardır demektir. Öyleyse ben güzel istemeye, ben istiğfar ederek, ben salavatla, ben ciddi niyetle, ben bütün benliğim ve kalbimle istemeye devam edeceğim. Cenab-ı Hak da bana lütfedecektir. Yine Allah'tan neler isteyeceğimize dair son iki cümleyi daha farklı, daha ayrı bir konu anlatır gibi dinlemeyelim ama yani Allah'tan istenecekler listesinde bakın. Hemen bu hadiste şu iki bölüm daha var. Allah'tan ayıplarınızı örtmesini, bir de korkularınızdan güvende kılmasını isteyiniz. Ayıpların örtülmesi, açıkların kapatılması, yanlışların yok edilmesi, ister misiniz? İstemek zorunda değil misiniz zaten? Bu ancak Allah'tan istenir biliyorsunuz. Hani ayıplarınız vardı ya, mesela öyle bir dost buldunuz ki, sizden önce ayıbınızı biliyor, İslam'ın ayıp dediklerini güzel biliyor, kitaba ve sünnete bu konuda hakim bir bakış açısı var ve samimi sizi kardeş biliyor, o ayıbınızı sizden önce görüyor, sizinle beraber görüyor, o yokken işlediğiniz ayıpları gidip danışıyorsunuz, biliyor, söylüyor size ve o ayıbı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Maşallah. Bütün Müslümanların böyle dostları çok olsun. Ama bütün Müslümanlar kardeşlerine böyle dost olsunlar. Dini bilsinler, ayıbı tanısınlar ve ortadan kaldırsınlar. Acaba sen, sana böyle bir ayıbını söyleyen olursa ne haldesin diye sorasım geldi fakat korkuyorum. Böyle sorular ürkütüyor bazen kardeşlerimi. Yani onun ayıbını ona söylemeye kim cesaret ede ki? Yani bırakın öyle başkalarını, isterseniz şu sözleri size söyleyeni düşünün. Birileri bana benim ayıbımı söyleyecek öyle mi? Yani ağzından lafı alırım, evirir çevirir ağzına bir tıkarım ki diyesim geldi öyle mi? Allah korusun, ben öyleysem beni Allah korusun ve kurtarsın ama böyle olan bütün Müslümanları kurtarsın. Çünkü Ömer Efendimiz, Seyyiduna Ömer radıyallahu anh der ki, Rahimallahu imraen ehda ileyye uyubi. Allah benim ayıplarımı bana gösteren, benim ayıplarım konusunda bana hidayeti öğreten kula, adama rahmet ve merhametini lütfetsin. Bunu bildikten sonra hadi isterseniz cesaretiniz var mı? Olur mu öyle? Buna cesaret denir mi? Ahmaklık ve aptallık olmaz mı? Sana bir kardeşin senin ayıbını gösterecek. Bak yanlış yaptın. Bak hata ettin. Bak burası olmadı. Bak burası yanlış oldu diyecek ve sen onu susturacaksın öyle mi? Hatta bunun belki temel prensibi şu benim anladığım. Birinin ayıbını mı duydunuz? Mesela namazlardan gafilmiş dediler. Ya da bazılarını kılıyor, arada kılamıyormuşmuş dediler. Ya da benzer mişli haberler duydunuz. Önce itibar etmediniz. Haberler çoğaldı. Yani bazen ona muttali, o kişiyi yakından bilen kişilerden de duydunuz. Ne yapmanız gerektiğini hiç düşünmeyin. Bismillah deyin, ciddi olun, niyet edin. Doğru o kardeşinizi bulun. Şöyle sakin bir ortamda, bir başkası olmadan hatta ona sükunetle, kardeşim ben senin böyle böyle bir yanlışını duydum, başkasına da sormadım, soramadım, soramazdım zaten. Eğer böyle bir yanlışın varsa Bismillah de, bugünden itibaren bitmiş olsun. Böyle bir yanlışın yoksa ben elhamdülillah diyorum ama bunu duymadım, say sen de kusura bakma, Allah hayrını artırsın. Bil ki haksız yere kendisine iftira edilenlerin başında Allah-u Zülcelal gelir. Sana da iftira edebilirler ama takma kafana Bismillah de yoluna devam et diyeceksiniz. Bir de son bir isteği, öğretisi var Aleyhisselatü Vesselam'ın, korkularınızdan güvende kılmasında Allah'tan isteğiniz buyuruyordu. Evet, korkularımız İslam'a uygun korkularımız ama işte onlardan emin olmak konusunda da Allah'tan isteklerimiz olacak. Hani eskiler bunu toplarlardı şöyle bir cümlede, Allah umduklarına nail, korktuklarından emin kılsın diye. Tabii o dönem için güzel bir cümle, insanların o gün umduğu şeyler Allah'ın rızasıdır, cennete ulaşmaktır, peygambere varmaktır, onunla birlik olmaktır, yani azaptan kurtulmaktır, korkuları da böyleydi, cehenneme düşmektir, cenneti kaybetmektir. E böyle bir adama Allah umduklarına nail etsin ama aynı şekilde ama korktuklarından da emin kılsın dediniz mi, söz güzel anlaşılırdı ama bugünün insanları, aa olmaz öyle şey, ben bunu umuyordum ama bunu buldum dediği şeylere bakın isterseniz, belki bir müzik aletidir, belki bir makam ve mevkidir, ya da bir koltuk, kanepe, bir masa, sıra, sandalyedir, ya da dahası, yani daha basit şeylerdir, ya da korktukları şeyleri şöyle bir gözünüzün önüne getirin, aman Allah'ım o koltuğa, o kanepeye, o sıraya, o masaya oturmaktan mahrum bırakılmaktan korkuyorsa, ya da o kaldırımdan indirime geçmekten korkuyorsa, ya da benzeri korkular varsa, öyle genellemek yok ve fakat Allah-u Zülcelal peygamberine öğretmiş, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor, Müslümanın korkuları Allah'ı razı edememekten cehenneme düşmeye kadar o silsilede, o çizgide korkulardır. Onlardan da Allah'ın bizi güvende kılmasını özellikle isteyelim. 272. Utlubul hayra inde hisanil vucuh. Hayrı ve iyiliği Allah'ı görürcesine yaşamaktan kaynaklanan bir yüz güzelliğine sahip olanların yanında arayın. Allahu Ekber. Tercüme eden özellikle güzelin tarifini yapma ihtiyacı hissetmiş. Allah razı olsun. Yani söyleyin, güzel yüzlülerde, yüz güzelliğine sahip olanların yanında hayır arayın diye genel anlamda söyleseniz, söyleyin kimdir güzel? Aman bizim mahallede bir kız var ki, aman onun amcasının oğlu, Allah'ım belki insanların en güzeli, baktınız mı yüzüne? Evet, bunların yanına varacaksınız, bir dakika diyeceksiniz, hırçınlık yaparsa zincire vuracaksınız, ayağından çivileyin isterseniz, yani kıyamadınız, ayakkabısından çivileyin, tamam onun yanında hayır gelecek diye bekleyin, isterseniz tren bekleyin, ya da otobüs ve dolmuş da bekleyebilirsiniz, ama ben öyle anlamadım. Yani işi böyle ciddiyetinden uzak tabirlere boğdumsa affedin, kusura bakmayın. Ama söyleyin, hayır bekleyeceksiniz ve yüz güzelliğinde arayacaksınız ise, söyleyin siz bilmiyor musunuz? Böyle gerçekten insanların güzel dediği bir yüze sahip adam, senin dinine, imana küfrediyorsa, ya da namussuz ve iffetsizse, ya da Kur'an ve sünnetle ilgisiz hem de düşmansa, ya da hatta babanın katili ise, ya da çocukları hunharca öldürmeye niyetli bir adam böyle bir eylemin sahibi ise, sen o yüzde güzellik görür müsün Allah için, mümkün mü? Ve onun yanında hayır arayacaksın öyle mi? Ama sen bilirsen Kur'an'dan şöyle bir tarif okudun mu? Simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Müminler öyle insanlar ki yüzlerine bakın, secde eseri görürsünüz, hani secde edenlerin melek olduklarını bildiğiniz bir ilim dünyanız, yani ilim ve irfan sahip olduğunuz bir bölüm var ya, öyleyse böyle bir yüz sahibi insanın yanında hayır olacaktır. Çünkü onlar neye secde ettiklerini bilecekler ya da secde ile ne beklediklerini bileceklerdir. Söyleyin, yüzünde secde izi olanlar, alnında secdeden iz olanlar, şahsen çevrenize bir bakın. Çok az insan vardır değil mi? Secdeden dolayı alnında iz belirenler. Ya da kimilerini bilirsiniz, bakınca bir nur vardır yüzünde. Aman Allah'ım abarttınız diyebilirsiniz. Yani tamam, o abartmaların hepsini kenara alıyorsunuz. Fakat bazı ihtiyarlarda Allah için söyleyin, siz görmüyor musunuz? Nurani bir çehre, bembeyaz bir sakal, adam bakınca sanki gülümsüyor ama düşünceli. Sanki sana yardım için güç, imkan arıyor ama bütün imkanlarını bitirmiş, sanki Kur'an ve sünneti konuşmaya çalışıyor ama sanki hayatın son demini yaşıyor, sanki sana ölüm hatırlatıyor ama sanki seni hayata teşvik ediyor. Böyle bir insanın yanında hayır aranır mı? Arayın tabii. Yüzü güzel, bakışı güzel, duruşu güzel. Çünkü insanlar yüz ile hayatın tümünü anlatırlar. Kur'an-ı Kerim'de de benzer ifadeler görürsünüz. Öyle yüzler var ki o gün, ama o gün öyle yüzler var ki diye, hani yüz sözü edilir de, vücuhun ve vücuhun diye, ama onunla kastedilen o yüzün sahipleridir ya, işte yüzü güzel olanlar, yani hayatı güzel olanlar, davranışı, eylemi ve söylemi güzel olanlar, niyetinden hareketine kadar her şeyi vahye uygun, muvafık ve mutabık olanlar, işte onların yanında hayrı arayın. Başka zaten nerede bulacaksınız? Hayır onların yanındadır. Onlarla beraber olunca siz de hayra ulaşacaksınız. 273. Yekulullah utlubul fadla inder ruhama min ummeti. Ya da diğer rivayete göre min ibadi. Ta'işu fi eknafihim fe inne fihim rahmeti ve la tatlibuha min el kasiyeti kulubuhum. فَاِنَّ ف۪يهِمْ سَحَط۪ي Allah-u Zülcelal şöyle buyurur. Fazilet ve üstünlüğü, yani bir başka ifadeyle başarı ve yüceliği ümmetimin, yani bütün kullarımın merhametler arasında onların yanında onlarla beraber olmakla arayın. Ki yaşantınız da onlara yakın olsun. Çünkü benim rahmetim onların yanındadır. İzzet ve şerefi, kalbi katılaşmış olanların yanında aramayın. Çünkü öfkem ve gazabım onların yanındadır. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen şaşırtma. Sen yanıltma. Ayağımızı kaydırma. Ne diyelim baştan? Bakın fazilet ve üstünlük. Başarı ve yücelik. İşte bunu nerede arayacaksınız? Allah'ın kulları, yani peygamberin ümmeti yanında. Ama onların merhametleri yanında arayacağız. Çünkü neden? Çünkü Allah'ın rahmeti onların yanında da ondan. Böylece bizim yaşantımız da onlara yakın olacaktır. Onlar gibi olacak veya onlara benzeyecek ya da onlardan etkilenecek. Çünkü Allah'ın rahmeti onların yanında. Rahmete ulaşmaya, rahmeti bulmaya, rahmeti tanımaya elbette kolay bir ortamdır. Ama tam tersine, eğer siz onlardan başkasının yanında izzet ve şeref ararsanız kesinlikle bulamayacaksınız. İzzeti ve şerefi onu da kalbi katılaşmış olanların yanında aramayın. Çünkü öfkem ve gazabım onların yanındadır diyor Allah-u Teala. Bir insan kalbi katılaşmışsa, imana yönelen bir kalp sahibi değilse ya da ayetlerden, vahiden etkilenmeyen bir kalbin sahibi ise taş gibi taştan daha katı İman adına, İslam adına etkilenmez bir kalbin adamıysa, biz de onların yanında yaşıyorsak, onlar Allah'ın öfkesine ve gazabına muhataptır. Elbette izzet ve şeref bulunmaz onların yanında. Elbette fazl-ı kerem bulunmaz onların yanında. Yani elbette onlar fazilet sahibi değildirler, rahmet ve merhamet sahibi değildirler. Buna göre, kiminle beraber olduğumuzu bir kere daha kontrol edelim. Hangi dairenin içinde, hangi listenin üyesi olarak yaşıyoruz? Verdiği sözü tutmayanlar, konuşunca yalan söyleyenler, kitaba müstani davrananlar, hadis konusunda hiç mi hiç ilgisiz, yani Kur'an kadar da ilgilenmeyenler, elbette hadis Kur'an değildir ama ilgi alanı adına diyorum. Yani ekmek ve su daha önemli olanlar dinden imandan, elbise ve renk uyumu daha ciddi bir problem olanlar kendi dünyalarında, siz onu uzatabilirsiniz, örneği istediğiniz kadar genişletin. İşte böyle insanlar varsa bizim dairesi içinde bulunduğumuz o çevrede, o çerçevede, yani böyle insanların listesine dahilsek biz de, o grubun üyesi durumundaysak, söyleyin neye nail olacağımızı. Elbette rahmet, elbette merhamet, elbette fazilet, elbette başarı, bizim ulaşacağımız şeyler arasında olmayacaktır. Ya kalbi katı, Kur'an'a ilgisiz, sünnetle irtibatsız insanların varacağı yer Allah'ın öfkesi ve gazabıysa, biz de onlarla beraber aynı grupta başka neye nail olacağız ki, Allah korusun. Bir arkadaşım vardı. 5 katlı bir bina. İşte orada 3. veya 4. katta oturuyordu. Sonra taşındı oradan kendi eviyken. Hayrola dedi arkadaşlar. Ne oldu? İyiydi evin. Belki öyle ve fakat en altta dükkan var. Allah'ın bu konudaki tüm yasalarını net çiğnemeye amade, her gün bunun için açılan bir iş yeri, yani Allah'ın azap ve gazabının davetçisi sanki dedi. Bir üstünde, zina mı dedi, fuhuş mu, yoksa faiz mi dedi bilmem. Kendisinin bir üstünde, bir altında, işte böyle hırsızlık gibi, adam öldürmek gibi, faiz gibi, zina ve fuhuş gibi, İslam'ın büyük günah dediği işleri işleyen insanlar varmış aile olarak. Söyleyin dedi, Allah'tan onlara azap ve ikab gelirse, yani onlar Allah'ın öfkesine muhatap, ceza gelirse onlar için, 4. katta onu siler, 2. katta ötekini sıfırlar, arada ben kendi başıma kalırım mı zannediyorsunuz? Onun için en güzeli ayrılmak, yani komşusuz, kendi başıma, ayrı bir dünyada yaşamaktansa, orayı terk etmek daha güzeldir dedi. Biraz bu hadisin sanki o şahısla anlaşıldığı gibi bir sonuç sanki. 274. İ'temmu tezdadu hilmen. Sarık sarınız ki yumuşak huyluluğunuz artsın. Allahu Ekber. Ne ilgisi oldu dersiniz? Sarığınız yok, huyunuz sert biraz. Sarığınız var, biraz huyunuz yumuşak. Siz isterseniz kendi yörenizdeki kıyafetlerle ilintilendirin. Hadi, çok kolay bir örnek verelim size. Ayağınıza şöyle tabanı oldukça sert, bastığınız yerden ses getiren bir ayakkabı giyin. Hatta demir mi yerleştirdiniz arka bölümüne, yoksa çelik mi koydunuz siz bilirsiniz. İsterseniz burnu da çelik döşensin, öyle sert olsun. Böyle bir ayakkabıyla yürüyün. Hadi çıkarın onu, ertesi gün mü, öğleden sonra mı dersiniz? Hani şöyle Eflak Bey'i kazıklı voyvoda hesabı, şöyle dizinizin altına veya üstüne kadar uzanan bir çizme, kenarlarda topuz, arkaya bir başka topuz insin, yaftaları, markaları ya da ışıkları filan da bulunsun isterseniz ama topuğu farklı, yani şöyle sivri burun, yumurta topuk bir şeyler olsun, bir de onunla yürüyün. Bakın, onun üzerine giydiğinizi, belinize kadar örten bölümü, onun üstünde giydiklerinizi konuşmadım, başınıza aldığınız şeyleri siz düşüneceksiniz zaten. Ama düşünün, ya da bir spor ayakkabı giydiniz. Hani ama bu spor kayak türünde miydi, yoksa bir başka spor mu, mesela bir basketçinin ya da futbolcunun giydiği cinsten mi, yürüyüşünüz değişti mi? Bir Arap atasözü aklıma geldi. El kırış yeteallemul haki vel bizletu yeteallemul meşi diyorlarmış. Yani don yürüyüş, akça konuşma öğretirmiş. Öyle derdi benim de bildiğim büyüklerim. Demek birbirlerinden böyle sözler ataları aynı olduğu için İbrahim aleyhisselamdan bu yana mı, Adem aleyhisselamdan bu yana mı böyle birbirlerinden atasözü de almışlar. Demek bu nesiller. Söyleyin, giydiği kıyafet kişinin yürüyüşüne etkili olmaz mı? Hatta başınıza isterseniz Meksiko şapka yerleştirin, çarşıda biraz öyle gezmeye çalışın bile diyemeyeceğim ama hadi öyle birini düşünün, ya da başınıza bir başka şey, mesela bir palyaço kıyafeti yapabildiniz mi? Peki, ya da hani Arap şeyhlerinin özel kıyafeti zannedilen bir kıyafete bürünseniz, ya da bir başkasını, ne dersiniz? Farklılaştı mı hareketiniz? Değiştiniz mi? Hatta siz başınıza namaz için geçirdiğiniz bir takkeden dolayı camiye giderken farklı yürüdüğünüzü, farklı durduğunuzu, farklı konuştuğunuzu bilirsiniz zaten. Hadisi tekrar okuyorum. Sarık sarınız ki yumuşak huyluğunuz artsın. 275. Ya'run nisa'e yelzemnel hicale. Kadınların gösteriş merakını canlandırıp onları dışarıya çıkmaya yönelten ziynetlerinden, yani süs eşyalarından soyutlayın ki gözleri dışarıda olmasın, gelinlik mutluluğun tattıkları ortamlardan ayrılmasınlar. Böyle bir tercüme zorunlu olmuş. Güzel de olmuş. Bir gün bir büyük salonda 3-5 din bildiği zannedilen adam din adına, iman adına konuşuyordu. Akademisyendi gerçi hepsi. Onların yanında söz söylemeye bilmem ne cesaretti. Onlardan biri, biraz da misafir sanatçı olarak, mikrofonu daha çok meşgul ediyordu. Aslında esas davet edilenlerden biri değildi. Dedi ki söz arasında, "Beyler, gençler, kızlar ve erkekler, benim bildiğim bir gerçekle tanıştırıyorum." Ya da benzer sözler söyledi, ben de yalancı olmayayım. "Peygamberden diye duyduğunuz, peygamberdendir diye okuduğunuz, peygamberden olduğu konusunda bir bilgilenme ya da bir delillenme ortamında bulunduğunuz bir sözün huzurundasınız. Gazetede yazmış olabilir, bir kitap sayfasını doldurmuş olabilir ya da bir konferansta ya da kürsüde bir vaiz tarafından size bu söz söylenmiş olabilir. Acele etmeyin, tahriklere kapılmayın, sakin olun, düşünün, acaba size göre o sözü peygamber söyler mi? Eğer siz hayır bunu peygamberim söylemez diyorsanız, evet o sözü peygamber söylememiştir, o söz uydurmadır, o hadis denilen şey mevzudur, yalandır, yalan bir haberdir, geçin oradan diyordu ve hani delilli konuşacak ya, hemen bir delil ortaya attı. Dedi ki, mesela söyleyin, düşünün şu söz üzerinde, Suyuti'nin Cami-i Sagir'ini açın, orada bir hadis göreceksiniz. Öyle rivayet etti o Türkçe olarak. Eğer diyormuş, olmaz ya ona göre peygamber demezmiş öylesini. Eğer diyormuş peygamber, kadınları sokağa çıkarmak istemezseniz onlara yeni elbise almayın. Ve bunu şöyle değerlendirdi, tabi mevzu damgasını bastı hemen. Dedi söyleyin Allah aşkına, hiç peygamber söyler mi? Kadınları evde, dört duvar arasında çırılçıplak oturtun der mi? Bu mümkün mü? Peygambere yakışır mı bu söz dedi. Evet yakışmazdı bana göre de. Ama adam bunu nasıl böyle anladı ben de anlamadım. Birdenbire bulunduğum yerden kalktım, şöyle sıraların arkasına, sandalyelerin arkasına geçtim. Benimle birlikte kalkan bir iki kişiyle dertleşme imkanı buldum ki, belki sükunet imkanıydı. Ama Peygamberimiz ne diyordu? Ben benim anladığımı söyleyeyim. Bakın ey insanlar, eğer kadınlara elbiseleri varken bir daha, dolapları dolmuşken bir daha, yenileri varken bir daha, eskileri eskimemişken bir daha elbise alırsanız, o kadınlar bu elbiseleri mutlaka bir yerlerde gösterme ihtiyacı hissedecekler. Yani bir güne bir elbiseyle gitmişse, aynı güne gelen arkadaşlarının katılacağı başka bir toplantı için davet olunduğunda, o kadın bir başka elbiseyle gitmeye ihtiyaç hissedecektir. Çünkü vardır elbisesi ve bunu teşhir etmek ihtiyacı mutlaka o kadında gelişmiştir. Hatta bir kadının her şeyden bir tanesi varmış fıkraya göre. Bir çantası, bir mantosu, bir eteği, bir ayakkabısı hep bir, hepsi bir. Ama hizmetçisine diyormuş ki, ben senden bir şey istedim mi? Hangisini diye sor. Ben zaten o bir tane ama tarif edeyim, sen de onu bana getirirsin demiş. Hazırlanmış mesela. Demiş ki, benim çantamı getirsene. Efendim hangisini istersiniz? O da diyormuş, siyah, beyaz, yeşil hangisiyse. Zaten bir tane. O kadar alışmış ki hizmetçi bu işe. Birinde arkadaşların yanında kadın demiş ki, benim beyi efendimi çağırsana, yani kocasını. Efendi olmaz tabii onlar için, benim dilim alışmış. Köle değilmiş kadınlar, öyle diyemezmişim, dememeliymişim. Tamam, onların efendileri olmasın, onların hayat arkadaşları olsun. Çağırsana deyince, o hizmetçi kadın o kadar alışmış ki, efendim, acaba hangisini çağırsam? Söyleyin, böyle olmaz mı? Benim anladığım, kadınlara eğer elbise alırsanız, ısrarla almaya devam ederseniz, o kadın onu sergilemeye muhtaç bir ruh haline bürünecektir. Ve benim bu hadisten anladığım da bu zaten. Eğer kadınların gösteriş merakını canlandırıp onları dışarıya çıkmaya yönelten ziynetlerinden, süs eşyalarından soyutlamazsanız gözleri hep dışarıda olacak. Değilse o gelinlik mutluluklarını tattıkları ortamlardan ayrı kalacaklar. Bu da benim anladığım. Ama elbette en iyisini Allah bilir ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl dediyse iş onun dediği gibidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.